Kitabın adı Kusursuz Tuzak. Yazarı Lisa Gardner. 36. ayrım. Merdiven lazım diyordu polis memurlarından biri. Hayır bekleyin, ateş ederek yere indirebilirim. Rachel, büyük bir kökner ağacının altında dikilen polislerin arasından geçti. Geri çekilin. Cesetler benim işim. Polisler geri çekildi. Rachel ellerini beline koyarak yukarıdan sarkan cesede baktı. Kimberly ve takım lideri Rachel, cesetteki kıpırdamayı aynı anda fark ettiler. Aşağı doğru hafif bir hareket, sonra yukarı doğru bir hareket daha. Kimberly, ensesindeki tüylerin diken diken olduğunu hissetti. Rachel'ın yüzüne baktı. Rachel de onun gibi cesedin hala yaşıyor olduğunu düşünmüyordu. Harold dedi Rachel sessizce. Bilemiyorum dedi Harold. Kimberly Harold'u hiç bu kadar çaresiz görmemişti. Kontrol etmemiz gerektiği mırıldandı Rachel. Her ihtimale karşı belli mi olur? Fakat Rachel bu duruma sevinmiş gibi görünmüyordu. Fazlasıyla endişeliydi. Takım liderleri, Rachel, derin bir nefes aldı sonunda. Pekala, tenteyi şuraya yayacağız dedi. Parmağıyla kozanın hemen altında bir sınır çizdi. Onu yavaşça indirip tentenin üzerine yatıracağız. Sonra da güvenli bir şekilde etrafındaki kumaşı açabiliriz. Harold ağacın gövdesine doğru yürüdü ve parmaklarıyla incelemeye başladı. Delikleri görüyor musunuz? Aralarında düzenli boşluklar var. Bence şüphelinin çivili ayakkabıları vardı. Telefon direklerine tırmanan, kamu çalışanlarının giydiği gibi. Şüpheli ağaca tırmanıp ipi yüksek dalların üzerinden atmak için o ayakkabıları kullanıyordu. Sonra aşağı inip ipin diğer ucundan çekiyordu. Bunu yapmak için bayağı bir kas gücü gerekir ama tabii belki yukarıda makaralı bir sistem vardır. Ya da yardım alıyordur. Ya da her ikisi de. Nasıl bir ip olduğunu söyleyebiliyor musun diye sordu Rachel. Bakalım neymiş dedi Harold ve bir dürbün çıkartıp gözlerine dayayarak ayarlarını yaptı. Naylon gibi görünüyor. Aman tanrım, bütün şey hareket ediyor şimdi. Rachel, ben bunun yaşayan bir insan olduğunu düşünmüyorum. Biliyorum ama emin olmak zorundayız Harold. Başka yolu yok. Harold derin bir nefes alarak sakinleşmeye çalıştı. Ben yukarı tırmanırım dedi ve elleriyle çekiştirerek birkaç dalı denedi. Sanırım düğümü bozmadan ipi kesebilecek kadar yükseğe tırmanabilirim. Sonra zavallı insan yere mi çakılsın diye sordu Rachel. Aa tabii ya. Peki ben yukarı tırmanırım ve ipe yaklaşıp seçeneklerimizin ne olduğuna bakarım. Pekala öyle yap. Harold ellerine bir çift kalın işçi eldiveni taktı ve çevik hareketlerle daldan dala geçerek tırmanmaya başladı. Sel, Kimberly'nin yanına gitti. Bir ağaçtan ceset nasıl indirilir? Hiçbir fikrim yok diye mırıldandı Kimberly. Ceset kurtarma okulunda bu konuya denk gelmemiştik. O insan canlı değil öyle değil mi? Öyle olduğunu hiç sanmıyorum. Peki, onu kıpırdatan şey ne o zaman? Yakında öğreneceğiz. Harold şimdi 3,5 metre yukarıda, tek eliyle bir daldan sarkıyor, cesede yaklaşıyordu. Ağacın dalı tehlikeli bir şekilde çatırdadı ve Harold gergin bir ıslık öttürmeye başladı. İpin sonunu buldum diye seslendi aşağıya doğru. Şüphelimiz bayağı karmaşık bir sistem kurmuş buraya. Anladığım kadarıyla ip neredeyse bir makara sistemi gibi birçok farklı dalın etrafından geçirilmiş. Sanırım ipi burada kısmen kesersem, sonra en tepedeki dala çıkıp hızla çekersem, cesedi aşağı sarkıtacak kadar uzun bir ip elde etmiş olurum. En azından yere bayağı yaklaşır. Ne kadar yakına? Bak, bir bok bilmiyorum diye bağırdı Harold, nefes nefese kalmış bir halde. Harold'un daha önce küfür ettiğini hiç duymamış olan Rachel ve Kimberly, kaşlarını havaya kaldırdılar. Harold kendini toparlayarak devam etti. Belki bir merdiven kullanabiliriz. Ah, kahretsin. Ceset tekrar kıpırdıyordu. Çapraz iplerin arasında sıkışmış naylondan mumya sağa sola doğru sallanıyordu. Fakat bu kurtulmaya çalışan kol ve bacak hareketlerine hiç benzemiyordu. Sanki bir uzaylı gibi görünüyordu. Yüzeyin altında dalgalanan ayrı bir yaşam formu gibiydi. Rachel diye bağırdı Harold gergin bir ses tonuyla. Pekala, sence en iyisi nasıl olacaksa öyle yap ama düğümü bozma. Başka emrin Sherlock? Diye mırıldandı Harold. Daha çok kaşların havaya kalkmasına sebep olarak. Harold'un testeresinin ipe sürtünme sesi duyuldu. Sonra herkes derin bir nefes aldı. Harold şüphelinin makara sisteminin bir sonraki aşamasına doğru tırmanmaya başladı. Tepedeki dal, aşağıdaki daldan fark edilir ölçüde daha inceydi. Harold karnının üzerinde, dala yerleşince tekrar büyük bir çatırdı duyuldu. Sonra aynı anda bir sürü şey yaşandı. İp, Harold'un testeresiyle incelttiği yerden koptu ve kırbaç gibi ağaca çarptı. Harold bir feryat kopardı ve eldivenleriyle naylon ipe yapıştı. Ceset 1,5 metre aşağı düştü ve sonra aniden tekrar asılı kaldı. ''Tanrı aşkına!'' diye bağırdı Harold. ''Daha fazla tutamayacağım. Aşağı düşece, kahretsin!'' İpi elinden kaçırdı ve ceset 2,5-1,5 metre daha aşağı sürüklendi. İp bir kez daha dolandı ve ceset yine havada asılı kaldı. Harold hiç vakit kaybetmeden tepedeki daldan inmeye başladı. İpin düğümlendiği yere varınca dala doğru uzandı ve ipi tuttu. ''Geliyor!'' diye seslendi ve düğümü çözdü. Ceset aşağı doğru indi. İki polis memuru onu yakalamak ve yavaşça tentenin üzerine indirmek için öne atıldı. Bu kadar yakından bakınca, insan vücudu şeklinde kamuflaj desenli kumaşa iplerle sıkıca sarılmış şeyi daha iyi görebiliyorlardı. Naylonun içinde tekrar kıpırtılar oldu. Polislerden biri hafifçe bağırarak geri sıçradı. ''Pekala'' dedi Rachel, kontrolü eline alarak. Harold ağaçtan inmiş, diğer insanlar kıpırdanan mumyanın etrafında toplanmaya başlamıştı. ''Benim dışımdaki herkes geri çekilsin. Bu işi yavaşça ve düzgün bir şekilde halledeceğiz.'' Bir çantadan galoş, saç filesi ve eldiven çıkardı. Tente suç mahalliydi ve naylon kozanın içinden veya üstünden düşen bütün delilleri korumak zorundaydılar. Rachel'ın görevi suç mahallinin yabancı maddelerle kirlenmesini önlemekti. ''Ben yaparım.'' dedi Harold, Rachel'ın elindeki bıçağı uzanarak. ''Sorun değil Harold, ben de hallederim.'' dedi Rachel. ''Bütün o paraları bunun için kazanıyorum ne de olsa.'' Ses tonundaki kahramanlığa rağmen Rachel, mumyaya temkinli adımlarla yaklaştı. Kimberly, mumyadan yayılan kokuyu ilk kez netlikle alabiliyordu. Havayı bir anda ele geçiren bir çürüme kokusuydu bu. Harold, tentenin ucunda dizlerinin üzerine çöktü ve Kimberly ile Sel de yanına gittiler. Rachel, bileklerden başlayarak bütün vücudu saran kalın ipi dikkatlice inceliyordu. Kimberly, Rachel'ın düğüm yerlerini aradığını biliyordu. Düğümleri korumak her zaman çok önemliydi. Kansas'taki BTK katilinin peşine düşen polislere düğümleri sorarsanız size nedenini anlatırlardı. Rachel, ilk düğümü bilek kısmında buldu. Düğümün birkaç santim ötesinden bıçağını geçirerek kalın naylonu kesti. Bu biraz zaman alıyordu. Sonunda ip çözüldü ve ayak kısmından aşağı kayarak açıldı. Rachel ipi yavaşça çekti ve cesedin altından geçirerek dikkatli hareketlerle çözmeye başladı. Naylon mumyanın her tarafı hafifçe kıpırdandı. Sanki nefes alıyor gibiydi. Rachel bir an için ürktü. Sonra kendini toparlayıp devam etti. Artık baş kısmına kadar gelmişti. Gövdenin büyük bir kısmı çözüldüğü için işi artık kolaylaşmıştı. İpin son kısmını da boynundan çıkardı. Kimberly, artık naylonun katlarını, vücudun etrafına nasıl sarılmış olduğunu netçe görüyordu. ''Pekala'' dedi Rachel, sessizce. ''Ortadan başlayacağım. Herkes gözünü dört açsın.'' Ayağa kalktı, cesede doğru eğildi. Bel kısmındaki ilk kumaş katmanını tuttu ve sertçe çekti. Naylon koza bir anda patlayıverdi. ''Mikrodalgada patlayan mısırlar gibi'' diye düşündü Kimberly o sersemlik içinde. Naylon tamamen kenarlara yayıldı ve içinden akın akın örümcekler dökülmeye başladı. Siyah, kahverengi, büyük, küçük, her çeşit, sekiz bacaklı yaratık, naylon hücrelerinden kurtulmuş olmanın sevinciyle sağa sola koşturuyorlardı. Rachel ise bir çığlık kopararak geri geri sendeledi. ''Vay anasını! Şuna bakın hele!'' diye bağırarak ayağa fırladı Harold. Ve o anda ağaçların ardından bir tüfek sesi geldi. Harold'un omzu bir anda kırmızıya bulandı ve bir kez daha bağırdı. ''Vay anasını, bir de buna bakın!'' Sonra yere düştü. ''Herkes saklansın!'' diye bağırdı Rachel ve çalıların arasına doğru sürünerek kaçtı. Sel, Harold'un yaralanmış bedeninin üzerine kapandı. Kimberly de babası ve Rainey ile birlikte iri bir kaya parçasının arkasına sığındı. Herkes, hamburger adamın en iyi tuzakları kurmakta ne kadar başarılı olduğunu görmüştü artık. 41. Kahverengi keşiş örümceklerinin zehirleri üzerinde yapılan deneyler, hem erkeklerinin hem de dişilerinin memelileri zehirleme yeteneğine sahip olduğunu göstermiştir. Kahverengi keşiş örümceği biyolojisi, Julia Maxine Hyde, William J. Gladney, J. L. Lancaster, J.R. ve W. H. Whitcomb, Böcek Bilim Departmanı, Ziraat Bölümü, Arkansas Üniversitesi, Fayetteville, Mayıs 1966. Yağmur durmuştu. Güneş, alacakaranlık çökmeden hemen önce, son bir kez, bulutların arkasından kendini göstermiş ve yine kaybolmuştu. Rita ve çocuk, birlikte ışıkları açmamaya karar vermişlerdi. Nispeten karanlık olan mutfaktaki gölgelerin içinde oturarak, nöbet tutmaya devam ediyorlardı. Bir yandan da, peynir ve kraker atıştırıp portakal suyu içiyorlardı. Birlikte eski bir gardırobu evin içinde sürüyerek arka kapının önüne dayamışlardı. Rita, savunma hatlarındaki en zayıf noktanın arka kapı olduğuna karar vermişti. Sonra Rita, eski çarşafları aşağı indirmiş ve onlarla alçak pencerelerin üzerlerini kapamışlardı. Rita, adamın içeriği gözetlemesini, hareketlerini izleyerek saldırmak için taktikler geliştirmesini istemiyordu. Ve eğer camı kıracak olursa, çarşafların yaratacağı karmaşanın onlara çok değerli dakikalar kazandıracağını düşünüyordu. Belki 3 ya da 4 dakika, emin olamıyordu. Çocukla beraber oda oda dolaşıp, savunmalarını güçlendirip, değişiklikler yaparken bir şeyi fark etmişti. Tek bir adamı eve sokmamak için aceleyle aldıkları bu önlemler, kaçınılmaz olarak ikisini de eve hapsetmişti aynı zamanda. Çocuğa bundan söz etmedi. Çocuk, eski bir yastık kılıfından kopardığı bir parça kumaşı beline bağlamış ve bıçağını da kumaşın içine sıkıştırmıştı. Anlaşılan onun kafasını meşgul eden yeterince şey vardı zaten. Rita 911'i aramadı. Bölge şerifiyle iletişim kurmaya da zahmet etmedi. Çünkü çocuğun üniformalı adamlarla konuşmadan önce evden kaçıp gideceğini biliyordu. Hem ayrıca onlara ne diyebilirdi ki? Rita ve çocuk kendi savaşlarını veriyorlardı. Düşmanlarını tanıyorlardı. Bu savaşta çarpışmaya mecbur olduklarını biliyorlardı. Fakat diğer yandan polise anlatabileceği elle tutulur hiçbir şey yoktu ortada. Eski köşkte yaşayan adamla hiçbir zaman tanışmamıştı. Onunla hiç konuşmamış, hiç yüz yüze gelmemişti. Ve şimdi bu adamı ilk görüşünün aynı zamanda onu son görüşü olacağından korkuyordu. Ama Rita sert bir kadındı. Kolt tabancası elindeydi. Son gülenin çocukla kendisi olacağına inanmak istiyordu. Saat 5'te güneş battı ve gölgeler uzamaya başladı. Rita esnedi. Uzun bir gece geçirmiş, ardından daha uzun bir gün yaşamıştı. Salondaki iki kişilik kanepeye uzanmak ve yorgun kemiklerini dinlendirmek için yanıp tutuşuyordu. Dönüşümlü uyumalıydılar. Nöbetçiler öyle yapmaz mıydı? Joseph'ın hayaletinin konuşabilmesini istedi. Çünkü Rita hiçbir savaşa katılmamıştı ve birkaç tavsiyenin yardımı dokunabilirdi. Çocuk dikkatli gözlerle onu izliyor, bir sonraki hareketinin ne olacağını merakla bekliyordu. "Biraz uyumalısın," dedi Rita. "Gece yarısına kadar uyu. Sonra ikimiz de dinlenmiş olmalıyız ve gözlerimizi dört açmalıyız." "Ben iyiyim," dedi çocuk. "Saçmalama evlat, askerler bile uyurlar. Bu gece ikimiz de uyumazsak yarın halimiz ne olur söylesene." "Ama o gelecek." "Henüz gelmedi. Bu yüzden biraz uyu çocuğum. Hala fırsatın varken uyu." Çocuk suratını astı. Fakat ya Rita'nın sözleri bir şeyler ifade etmiş olmalı ya da çocuk Rita'nın sandığından daha yorgun olmalıydı ki çocuk isteksizce başını sallayıp kendini merdivenlere doğru sürükledi. "Saati kuracağım," diye seslendi Rita çocuğun arkasından. "Seni 6 saat sonra uyandırırım." 3 saat sonra uyandır," dedi çocuk ters ters. "Sonra uyuma sırası senin olacak." 6 saat. Benim yaşımdaki insanlar için uyku diye bir şey yoktur zaten. Sanki bedenimiz sonsuz uykunun yaklaştığını hissettiği için uyumaya ihtiyaç duymaz." Çocuk bu kez itiraz etmedi. Rita çocuğun omuzlarının anımsadığından daha kambur durduğunu fark etti. Tek ayağını dar ağacına giden bir suçlu gibi sürüyordu. Evet. Rita fark etmişti, çocuk en kötüsünü bekliyordu. Her gece yatağına yattığında bir daha uyanamamayı bekliyordu. Acaba ne zamandır böyle bir hayat sürüyor diye merak etti. Bu geceyi atlatsalar bile onun gibi bir çocuk için yarın ne getirecekti acaba? Rita biliyordu ki çocuk günün birinde konuşmaya bir karar verirse Joseph'ın dahi hayal edemeyeceği hikayeler anlatacaktı. Ve sonra Rita daha genç olmayı istedi. Çünkü Tanrı yardımcısı olsun ama bu çocuğa bakmak isterdi. Ona sıkıca sarılır, geceleri bağırarak uyandığında saçlarını okşar, kötü günler geçirdiğinde, hatırladığı bütün anıları kapkarı göründüğünde, masum olduğunu, sevgiyi hak eden, iyi biri olduğunu unuttuğunda onun elini tutardı. Kötü şeylerin onun suçu olmadığını söylerdi. Hayatta Rita gibi onu tanımış olmaktan gurur duyacak insanlar olduğunu anlatırdı. Rita, dua eden insanlardan sayılmazdı pek. Rita'nın dünyasında insan bir şey istiyorsa, bunun için mücadele etmeli ve almalıydı. Ama şimdi dua ediyordu. Çünkü gece yavaş yavaş çöküyordu. Çünkü bu çocuğu seviyordu. Ve çünkü kalbinin derinliklerinde çok iyi biliyordu ki, 90'ına merdiven dayamış bir kadının, tepedeki evde yaşayan o adama karşı en ufak bir şansı yoktu. Kader, Rita için ağlarını örmeye başlamıştı. Ve o, güçlü olabilmek, en çok da çocuğu kurtarabilmek için dua ediyordu. Rita, kısa bir süre için uyuyakalmıştı. Öyle olmalıydı çünkü kendine geldiğinde kapı zili çalıyordu. İrkilerek yerinden sıçradı. Mutfak masasının yanındaki küçük ahşap sandalyesinden neredeyse düşüverecekti. Zilin ardından birisi kapıyı yavaşça tıklattı. Rita ellerini masaya koydu ve yerinden kalkmak için gayret etti. En çok da içini kaplayan merak duygusundan aldığı kuvvetle salona kadar yürüdü. Kolt tabancası Joseph'ın eski pantolonunun cebinde, Joseph'ın en sevdiği yeşil gömleğinin katlarının altında saklıydı. Kötü adam eve kadar gelip, yalnızca kapıyı tıklatacak kadar küstah olabilir miydi? Belki de kurduğu bütün stratejiler içinde bulmacanın en önemli parçasını gözden kaçırmıştı. Çocuğun Rita'ya ait olmadığı gerçeğini. Adam polislerle birlikte kapıya dayanıp çocuğu geri vermesini talep ederse yapabileceği hiçbir şey yoktu. Ön kapıya vardığında kafasının içinde bu ihtimalle mücadele ediyordu. Kenardaki pencereden dışarıya bakmak için perdenin ucunu kaldırdı. Dışarıdaki iri yarı korkunç bir adam değildi. Yalnızca aşağı mahalledeki kız gelmişti. Ağzında kocaman bir sakız vardı. Tek eliyle de komşunun yaşlı kara kedisini ensesinden tutuyordu. Midnight, kızın evinin bahçesinde. Bir şeyler karıştırmış olmalıydı. Belki bahçeye birkaç ganimetini gömmüş ya da kızın en sevdiği sincabı yemişti. Rita, kızın neden şikayet edebileceğini akıl erdiremiyordu açıkçası. Çünkü kızın yaşadığı geniş evin geniş bahçesi yalnızca yabani otlardan meydana gelmişti. Rita, kızla daha önce hiç konuşmamıştı. Yalnızca gece geç saatlerde bir yerlere gidip gelirken görmüştü. Muhtemelen civardaki barlardan birinde çalışıyor ve Tanrı bilir ne yapıyordu. Kız bir kez daha sabırsızca kapıyı vurdu. Rita da kilitleri açmaya başladı. Rita kapıyı henüz bir parça aralamıştı ki, kız kediyi Rita'nın suratına doğru itti. Kedi ürkerek miyavladı. Kız kediyi sabırsızca sarsmaya başladı. Bu senin kedin mi? Hayır, Midnight bu. Yan komşunun kedisi. Madem yandaki komşunun kedisi, senin verandada oturup ne halt ediyordu dedi kız. Bana kalırsa burada pek rahat etmiş kendisi. Midnight erkek bir kedi. Her yerde rahat edebilir. Kız Rita'ya inanmıyormuş gibi dudaklarını büktü ve kediyi hala havada sallayarak evin içine doğru bir adım attı. Bak, sana söylüyorum. Bu kediden bıktım artık. Onu seviyorsan evinde tutsan iyi edersin. Yoksa bir daha bahçemi kazarken yakalarsam kıçına kurşunu sıkacağım. Son kez söylüyorum, bu kedi benim değil. Rita. Ses Rita'nın arkasından gelmişti. O kadar yavaş söylenmişti ki Rita neredeyse duymayacaktı. Hafifçe arkasını döndü ve çocuğun kapıya doğru geldiğini gördü. Ve çocuğun yüzündeki ifadeye bakınca çok büyük, çok feci bir hata yaptığını anladı. Hey Scott dedi kız, donuk bir ses tonuyla. Hamburger adam sana selam söyledi. Kız kediyi Rita'nın üzerine fırlattı. Rita geri geri sendeledi. Ayakları Joseph'ın pantolonunun bol paçalarına dolandı. Ardından sırt üstü yere düştü. Yaşlı, dayanıksız kalçasından bir çatırtı geldi. Midnight pençelerini kollarına sapladıktan sonra salona doğru fırlayıp gitti. Koş diye bağırmaya çalıştı Rita çocuğa, koş! Çocuk kaçtı. Kız Rita'ya bir tokat attı ve cebinden ipler çıkardı. Çocuğun hakkından birazdan gelirim nasıl olsa dedi kız ve iplerden birini Rita'nın incecik bileklerine bağlayıp sertçe çekti. Bu seni biraz oyalar ihtiyar bayan. Evin kapısını kapatıp çocuğun arkasından üst kata koştu. Rita yerde kaldı. Kalçasındaki acı bütün vücuduna yayılıyor, kıpırdamasını imkansız hale getiriyordu. Bacaklarını oynatamıyor, ellerini oynatamıyordu. Şeytanla ilk kez karşı karşıya gelmişti ve 30 saniye bile dayanamamıştı. Gözleri yanıyordu. Bir an için ağlayacağını sandı ve bu onu öyle sinirlendirdi ki karnının üzerine döndü Acıya dayanabilmek için dişlerini sıktı ve yerde sürünmeye başladı. Joseph diye fısıldadı. Ruhuma karşı sabırlı ol. Sevgili abiciğim, bu gece bana yardım et. Son bir gece. Ondan sonra çok geçmeden ben de yanında olacağım. 36. ayrımın sonu. Sayfa 435. Devamı 37. ayrımda.